Sayın Tarık Çelenk, bugünkü Türkiye gündemine Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Türkiye-Suriye sınırında YPG-PYD unsurlarıyla birlikte görünmesi ve zırhlılarının, Amerikan zırhlılarının bu bölgede devriye gezmesiyle başlayalım. Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump'a bu konuyu da önemle ileteceğini, bu konuyu gündeme getireceğini, hatta resimleri göstereceğini söyledi geçtiğimiz gün ve günlerde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bölgede işler nereye doğru gidecek sizce?
Şimdi tabii sahadaki ve uluslararası ilişkilerdeki siyasetin gerçekleri çok farklı. Politikanın gerçekleri çok farklı. Bir de tabii biz Türkler çok duygusal bir milletiz. Duygularımız bazen gerçekleri görmeye engel oluyor. İngilizce tabii mindsetimiz çok farklı. Ve biz işte sahadaki PKK'larla ya da PYD'lerle Amerikan askerleri ve bayrakların işe geçmişini Trump'a gösterdiğim zaman Trump'ın ilgi duyup hemen gereklerle talimat vereceğimi veririm diyeceğini düşünüyoruz muhtemelen. Ya da en azından siyasi bir politik bir baskı kurabileceğimizi düşünüyorum ama tabii Batı dünyası tamamen duygularla değil de somut gerçeklerle politikalarını belirliyor. Umarım bize günü gelir o somut gerçeklerimize tekrar döneriz. Öncelikle o temennide bulunalım. Tabii şimdi Amerika'nın biliyorsunuz özellikle bizim uçaklarımızın ilgili PYD kamplarını ve Şengal'deki PKK birliklerini bombalamasından sonra Amerika bir reaksiyon olarak, bir tepki olarak bunu yaptı. Bu bir tavırdır ama aynı zamanda yıllar önce bir çuval krizi de yaşamıştık biliyorsunuz. O en ciddi krizlerden bir tanesiydi Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla. Bir de tabii Amerika, 3 tane Amerika var karşımızda, Orta Doğu'da ve her alanda. Bir tanesi Amerika'nın askeri yapısı Pentagon, bir tanesi işte Amerikan Dışişleri ve CIA. Tabii Trump bunların dışında, bu üç yapı Amerikan yapısı Trump'ı bir şekilde devre dışı bırakmış durumda veya Trump'ı artık yavaş yavaş kontrol altına almak üzere aldı gibi diyelim. Şimdi yani Amerikan askerleri, Amerika'nın Kürtlerin Rojava dediği Kuzey Suriye bölgesinde birkaç tane lojistik üssü var. İncirliğin yerini tutacak bir yapı oluşturmuş durumdalar. Ve zaten şu anda fiili manada da Irak üçe bölünmeye gidiyor. Arkasından da Suriye buna bağlı bir entegral yapıya doğru gidiyor. Irak'ta Amerikan etkisi çok net bir şekilde belirginleşmekle beraber Suriye'de daha çok Rus etkisi belirlenecek ama ufak tefek işbirlikler olacak. Mesela Kuzey Suriye'de Amerika hiçbir zaman Kürt bölgesinde etkinliğini kaybetmeyecektir. Üstleriyle, kendileriyle çünkü yerleşmiş durumdadır. Türkiye tabii bu gerçeği görmek zorunda. Bizim tezimiz PKK'larla, PYD'lilerle olmasın. Bizim Türk askeriyle Amerikan askeri biz Rakka'ya girelim. Ne bedel vermek gerekiyorsa biz verelim o bedeli. Ve orada biz olalım. Ama bu sayede de hiç olmazsa Amerika'nın PYD'li Kürtler olmazsa ben IŞİD'e karşı savaşamam tezini kendimiz çürütürüz diye söyleniyor. Ama malum Türkiye vekalet savaşlarında Özgür Suriye ordusunun bir karşılığı olmadığını, bir toplam ordunun bir gerçeği olmadığını gördü. Onun dışında Türkiye işte bu diğer gruplarla ilgili Suriye'nin muhalif, ılımlı muhalifleriyle ilgili de maalesef onu toparlayamadık. Orada radikal El-Nusra gibi yapıları daha ılımlaştırabilmemiz gerekirdi. O güce de sahiptik ama onu da yapamadık. O gruplar tam tersine radikalleştiler. Geçişkenlikler oldu. Yani bu saatten sonra Suriye politikasında Türkiye yeni bir Kürt politikası geliştirebilirse ancak o şekilde o bölgede etkisi olur ve Amerikan askerleri ve bayrakları Türkiye'nin iyi ilişkiler geliştirdiği Kürt bölgeleriyle ya da siyasi dönüşüme uğrattığı Kürt bölgeleriyle sorun yaşamaz diye düşünüyorum. Bu olmazsa olmaz şartı budur bu işin.
Gelelim yine geçtiğimiz günlerin önemli bir gündem maddesine. O da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye ile ilgili aldığı karar. Türkiye'yi adeta küme düşüren bir karar aldılar. Denetim altına aldılar Türkiye'yi. Yıllar sonra 2003'ten sonra yeniden geriye bir dönüş. Hatta Avrupa'nın tarihinde, Avrupa Konseyi'nin tarihinde de ilk kez bir ülke denetimden çıktıktan sonra tekrar denetime giriyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu beklenen bir şeydi biliyorsunuz. İşte bu referandum ortamında Türkiye'deki işte daha çok milliyetçi ve muhafazakar tabanın duygusal desteğini de alan bir politika izlendi. Ve bu politikanın bu şekilde ama bu politikanın çok daha real bir şekilde belki de Avrupa Birliği'nin oylanmasına gidecek bir şekilde seçimden sonra gelişeceğine dair mesajlar da verilmişti. Hatta bir idam oylaması konusu da söz konusuydu. Bunun ne kadar gerçekleşir gerçekleşmez iki yol var. Bu yolu da kararlılıkla sürdürülür ve Türkiye tamamen Batı bloğundan kopar. Ama ben düşünmüyorum öyle olacağını. Tamamen referandumla ilgiliydi. Şimdi Avrupa Birliği'nin parlamentosunun tabii bu kararından sonra Avrupa Birliği'nin yaptığı ılımlı açıklamalar var. Ama sohbetimizin başında ifade ettiğim gibi biz duygusal tepkiler veren ve duygusal tepkilerimize göre gözlemleyen insanlarız. Şimdi zannediyoruz ki Avrupa Birliği geri adım attı. İşte Avrupa Birliği'nin son referandumdaki süreci saygıyla karşılıyoruz açıklamasından sonra. Hatta Sayın Dışişleri Bakanımız ha şimdi yola gelin diye bir ifade kullandı, yola geldiler diye. Fakat Avrupa Birliği ne yazık ki Avusturya'dan ya da daha değişik ülkelerden başlayarak çifte vatandaşlığı kaldırma yolunda Türk vatandaşlarına seçenekler sunuyor. Almanya'daki seçimlerden dolayı Merkel biraz kafası karışık, buna karşı çıkıyor ama muhtemelen Almanya'daki aşırı sağ yükselişi sonucunda Merkel de artık çifte vatandaşlığı ya Türkiye için oy kullanın ya da Almanya'daki seçimlerde oy kullanın ve tek vatandaşlı seçim seçeneğini ortaya getirecek. Bu bıçak derinden ve zamanla Avrupalıların soğuk politikası doğrultusunda bizim çıkarlarımıza doğru derinleşerek girecek gibi gözüküyor. Yani biz şu anda duygusal olarak baktığımız için onları yola getirdik zannediyoruz ama uzun vadede Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri Türkiye'nin aleyhine olacak gibi gözüküyor. Tabii yani hükümet muhtemelen buna karşı bir şey olarak İran kararını, referandumunu gündeme getirmeyebilir. Eğer önümüzdeki seçimlerde mevcut durum konsolide edileceğine inanılıyorsa ve idam kararı konusu siyasi bir kazanım iç siyasette getirilmeyeceği değerlendiriliyorsa getirilmez. Ama bu değerlendiriliyorsa şimdi iki şey var burada. Tabii Türkiye 2019 seçim sürecine girerken Kürt oylarına ihtiyacı varsa bu süreç daha çok Avrupa Birliği lehine işler Türkiye'de. Ama eğer daha çok MHP tabanının oyuna ihtiyaç varsa Orta Anadolu seçmeninin etkisi olacaksa Avrupa Birliği ilişkiler daha da Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini son 70 ya da 100 yılda seçimleri kurban etmeli mi etmemeli mi? O da ayrı bir tartışma konusu. Türkiye'nin çıkanı neyse o olması lazım diye düşünüyoruz ama tabii Avrupa Parlamentosu'nun aldığı karar Avrupa Birliği her ne kadar yumuşak mesajlar verse bile bir o uzun vadeli yaptırımlar zincirinin bir mesajıdır ve bunu uzun vadede 2 yılda 1,5 yılda sonuçlarını özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları yakından hissedecektir.
Bu arada Türkiye açısından da belki düşünmek lazım. Ekonomik açıdan Türkiye'nin en büyük ortağı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'ne üye ülkeler.
Tabii,
İhracatta, ithalatta, turizm açısından da keza Avrupa yani, ülkelerinden tabii, gelen turistler yani, çoğunlukta.
Sohbetimizi değerlendirdik. Şimdi tabii özellikle milliyetçi muhafazakar tabanın tamamen duygularıyla en çok oy verdiği, işte gerek idam gerek kahrolsun Hollanda mantığıyla falan da baktığımız zaman oy verdiği yapılar işte Orta Anadolu'dur. Yani Konya'dır, Tokat'tır ama onlara baktığımız zaman onlara ayakta tutan da KOBİ'lerdir. Küçük orta işletmelerdir ve bu işletmeler üretime dayalıdır. Ticarete dayalı değildir. Bunlarda gayrimenkul şeyleri yoktur, inşaat yoktur. Ve bu üretime dayalı yapılar da aynı zamanda bölge için bir modeldir de, Türkiye demokrasisi için de bir modeldir. Bu üretime dayalı yapıların bütün siparişleri Mercedes'ten gelir, BMW'den gelir. Oraya ne bileyim lastik çantı yaparlar, amortisör yaparlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Yani şimdi siz Avrupa Birliği'ne kahrolsun Avrupa dediğiniz zaman Orta Anadolu'daki insanımız kahredilen Avrupa siparişlerini Konya'ya yapmazsa, Tokat'a yapmazsa, gider Ukrayna'ya yaparsa, Polonya'ya yaparsa, Vietnam'a yaparsa siz bu sefer kahrolsun dediğiniz zaman sizin için anlamı ne olacaktır? Pozitif mi olacaktır, negatif mi olacaktır? Bence bunları da düşünmemiz lazım. Siyasetçilerimizin de bunları düşünmeleri lazım.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nde değişiklikler bekleniyor. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan partiye üye olacak bugün.
Evet.
Ve ardından da önümüzdeki dönemde belki de çok fazla uzun olmayan bir dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde büyük kongre yapılacak. Bir de bu arada hükümet değişikliğinden söz ediliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir takım değişikliklerden söz ediliyor. Genel olarak ele aldığımızda tabii seçim sürecine doğru da düşündüğümüzde genelde neler konuşulabilir bu konuda?
Şimdi tabii zaten yani hükümet kabine değişikliği doğal olarak her seçim ya da referandum sonu ya da her partinin, iktidar partisinin büyük kongresi sonu bir hükümet kabine değişikliğinin olması Türk siyasetinde artık alışılan bir durumdur, normal bir durumdur. Yani farklı bir yoruma gerek yok. Yani şöyle yorum yapılabilir yani işte AK Parti referandumda zorlanmasının temel nedenini teşkilatların yeteri kadar motive olamaması, işte parti kurumlarının iyi çalışamaması, belediyelerin iyi çalışamamasına falan bağlıyorsa bence yanlış düşünüyor. Yani o insanlar gerektiği kadar çalıştılar. Bence bunun problemini içeride değil dışarıda aramak lazım. Yani geliştirilen tezlerde aramak lazım bu zorlanmanın neden böyle olduğunu. O konuda ben katılmıyorum. Yani parti içindeki değişim ama şu var. Sayın Cumhurbaşkanı da onu gördüğü düşün. Parti kadrolarının yenilenmesi, gençleştirilmesi belki. Ve kendi gördüğü kadarıyla, anladığım kadarıyla artık bundan sonra siyasette yıpranmış kişileri değil de işte yeni sistem doğrultusunda, yeni sisteme uyumlu olabilecek, toplumu heyecanlandırabilecek, biraz daha gençleşmiş kadroları yenileyerek yani 2020'lerin, 2025'lerini ülkeyi yönetmeye aday yeni siyasetçilerin önünü açabilecek bir ve kendisinin de çok rahat çalışabileceği ve kendisinin sözünden dışarı çıkmayacak yeni bir yapıyı oluşturmak istiyor. Zaten onun siyaset tarzı olur. Başarısını da bununla bağlı olarak görüyor. Onun hakkıdır da tabii bu manada. Çünkü siyasetten hep kazanmış bir insan olarak. Yani kongrede tabii onun en büyük aşkı, en büyük hayali, sevdası partisine dönmek istiyor. Ona göre zaten siyaseti de dizayn etti. Küçük bir sürpriz olabilir belki kongrede. Yani onu biz beyin fırtınası olarak sadece dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi küçük %5'lik bir ihtimal aday olmayabilir. Yani belki genç bir arkadaşı parti genel başkanlığı Berat Bey gibi ya da öyle başka bir genç bir arkadaşı da koyabilir, aday yapabilir ama genelde kendisi aday olacaktır ve yoluna böyle devam edecektir diye düşünüyorum.
Sayın Çelenk çok teşekkür ediyoruz bu sohbet için, bu söyleşi için. Tabii. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olabilmek ümidiyle.
Dinleyicilerin sizlere saygılarla hoşçakalın.
İyi günler diliyoruz.